Ayrım 15, sayfa 141. Ali, nedir bu şartlar diye sorduğunda kafasını kaldırıp baktı. Konuşup konuşmamakta kararsız bir ifadesi vardı. Ali başını salladı. Küçücük, sakin bir şekilde. Zeki ve Leyla da yemeklerine gömülmüş olması Bilge'yi rahatlattı. Aklı ona biraz bilgi paylaşmanın zararsız olduğunu mırıldandı. Nihayet Bilge açıkladı. 1943 yılında İnsan motivasyonunun teorisi diye bir teori geliştirildi. Abraham Maslow. Aslında bu teorinin ana fikrinin daha öncesi de var. Ama biz buradan başlayalım. Yeni yeni gelişen psikolojik biliminde herkes deformasyona, yani akıl hastalıklarına odaklanırken Maslow potansiyele odaklanmıştı. Geliştirdiği teoriyi bir üçgenle şekillendirdi ve bu üçgene ihtiyaçlar piramidi adını verdi. 5 basamaktan oluşan piramit sonraları 8'e kadar çıktı. Ama biz 5'i anlasak yeter. Demokrasinin gerçekten var olabilmesi için insanın ihtiyaçlar piramidindeki bu 5 basamağa tırmanmış bir varlığa dönmüş olması gerekir fikrimce. Bilge sakince çantasından çıkardığı kalem ve kağıda bir üçgen çizdi ve birbirine paralel 5 kata böldü çizdiği üçgeni. Leyla ve Zeki'nin de kendisine odaklandıklarını görünce kendine geldi. Bilgiyi aktarırken bu kendini kaybetme hali hiç de hoş değildi. Hatırladı ne sorması gerektiğini. Dinlemek ister misiniz? Ali kafasıyla sakince ama hipnozda gibi onaylarken hayatında onu dinlemekten daha fazla hiçbir şey istemediğini düşündü. Bilge ilk basamağın üstüne birincil ihtiyaçlar yazarken konuştu. İnsan, insan olabilmek için nefes almalı, doymalı ve uyumalı. Yani hayatta kalabilmeli önce. Hayatta kalabilmemizi sağlayan ihtiyaçlara birinci ihtiyaçlar diyoruz. Ancak bu ilk basamağa çıkabiliyorsanız, yani birinci ihtiyaçlarınız karşılanıyorsa hayatta kalıyorsunuz. Sonra ikinci basamak geliyor. İnsanın kendini güvende hissetmesi gerekiyor. İlk basamakta karnını doyuran, yaşayabilen insan sığınabileceği biri arıyor ve ancak yaşam güvenilir bir yuva bulduğu zaman sürdürülebilir, yani devam eder hale geliyor. Üçüncü basamakta ise sevgi arayışı başlıyor. Hayatta kalabilme, yaşamını sürdürebilmek, insan artık sevilmek, ait hissetmek, kabul görmek istiyor. Dünya insanın en çok takıldığı yer işte burası. Üçüncü basamak. Milyarlarca insanın karmaşa yaşadığı yer. İnsan ihtiyaç duyduğu sevgiyi bulmakta zorlanınca kabul görmek için farklı yollara başvurabiliyor. Spor müsabakalarındaki holiganlar, terörist gruplara katılan genç insanlar ya da çıkarı olmadan suça ortaklık edenler, politik gençlik kollarına katılıp kitle suçlarına dahil olanlar ya da önüne gelen erkekle birlikte olup bir süre sonra cinsel istismara uğrayan kadınlar. Hepsi ait olmanın açlığında neye ait olduklarına dikkat etmeden kabul görmeye çalışan üçüncü basamağın tutsaklarıdır maalesef. Ali düşündü. Karnımız doysa da, kafamızı sokacak bir evimiz olsa da, sevilmekle ilgili eksiklikti çoğumuz. Bırakın diğerleri tarafından kabul görmeyi, anne ve babasının yargısı altında büyümeye çalışarak gelişirken bile eziliyordu çoğu insan. Kendisi de böyle ezilmemiş miydi? Kendi ailesinden göremediği kabul onun hayatını cehenneme çevirmemiş miydi? Milyonlarca nefretle büyüyor, üçüncü basamağın ağırlığında kurban ediliyorlardı. Ulaşmaları gereken insanlıklara tırmanmadan. Diğerleri neler dedi Zeki? Bilge'nin konuşmasına devam etmesini isteyerek. Bilge kontrollü bir heyecanla kalem alıp devam etti. Üçüncü basamağı aşabilenler, bir mucize gibi sevilen, seven ve kabul gören nihayet dördüncü basamakta başardığını herkese göstermek isteyecektir. Statü sahibi olmak, kendine güvenerek kendini ifade etmek dördüncü basamağın konusudur. Ama bu basamak birinci basamak gibi hayat memat meselesi olmasa da potansiyel için en tuzaklı yerdir burası. Çünkü statü sahibi olmaya, kendini ispatlamaya takan insan başarıya öyle saplanır ki herhangi bir şeyi başarmak, herhangi bir statüye sahip olmak, kim olduğunu keşfetmenin, kendini başarmanın önüne geçebilir. Genelde olan budur tüm toplumlarda. Zengin insanların tuzağıdır burası. Zengin olmayı hedefledikleri için başarmışlardır. Zengindirler. Dışarıdan bakıldığında başarının en tepesinde görünseler de aslında kendilerine kurdukları tuzağı en göbeğinde oldukları için uyuşturucu, alkol gibi kayboluşu adanırlar. O en başarılılar. Çünkü zenginlik bir başarı değildir. Statü sahibi olmanın kestirmesidir. Ve hiçbir kestirme kişiyi kendine götürmez. Tam tersi uzaklaştırır. Halbuki hayatta kalma problemini ilk üç basamakta fiziksel ve duygusal olarak çözen insan için dördüncü basamak aslında karakterin doğduğu yer olmalıdır. Kimim ben? Diye kendi kendine sorabildiğin zaman var olursun. Nefes aldığın için değil. Düşünüyorum, öyleyse varım. Hiç düşündünüz mü bu ne demek? Ali düşünmüştü ama Bilge'nin açıklamasını duymak istiyordu. Zamanı geçirip cevaba ulaşırcasına kafasını iki yana salladı. Bilge, görmediğinizi düşünün, kapatın gözlerinizi dedi. Hepsi kapattılar. Hiçbir şey yok, sadece karanlık. Sonra duymadığınızı ekleyin buna. Sessizlik, çıt yok. Hiçbir şey duymuyorsunuz. Sonra koku almadığınızı ve dokunsanız da size dokunsalar da hissetmediğinizi. Yani beş duyunuzla hiçbir şeyi fark etmediğinizi düşünün. Sessiz bir karanlıkta, hissiz bir şekilde, belki de ölüm gibi. Ama yine de varsınız. Çünkü düşünüyorsunuz. İnsan nefes aldığı, gördüğü, tattığı için değil, düşündüğü için var. Düşündüğü için var olan bir varlık, düşündüğü için asla cezalandırılmamalı. Herkes gözlerini açmıştı. Bilge devam etti. Bazıları, kimim ben sorusunun cevabını en güzelim, en dikkat çekenim, en güçlüyüm ya da en zenginim gibi vermeye çalışabilirler. Çünkü kimliği şekilde aramak en kolaydır. Can Manay'ın kliniğe gelenleri düşündü Ali. Birçoğu dördüncü basamakta kaybolmuştu. Suratlarından belliydi. Her biri ayrı ayrı tanınmıştı. Özellikle Can Manay'ın kadınlarını. Birinci ihtiyaçları karşılanmış, sevilmiş, statü sahibi olmuş birçok zengin kadının estetisyenlerde suratlarına yaptıkları işkencenin kaynağı bu dördüncü basamak olmalıydı. Bu masabağa gelip devam etmek yerine takılmışlardı burada ve kaybolmuşlardı. Neydi bu kadınların sorunu diye düşündü Ali. Bilge'de olan ve bu kadınlarda olmayan, onları kendi şekilci mükemmelliklerinin peşinde tutsağa dönüştüren ne vardı? Erkekler. Bilge'nin erkeğe ihtiyaç duymayan haliydi onu koruyan. Kimseye ihtiyaç duymayan bu sade hali. Kimim ben sorusunun bir gün bile kendine sormamış, heriflerin kısıklı gözlerinden kendine değer biçmediği için özgürdü Bilge. Şekilde değildi, anlamdaydı. Çünkü güzel olmayı anlama feda etmiyordu. O yüzden böylesine ışıl ışıl parlıyordu. Ali sordu, peki ya beşinci basamak? Onca varlıklarına, servetlerine, huzurlarına rağmen diğerleriyle yarışırcasına şekle yapışmamayı başaranlar nihayet beşinci basamağa. Kendini gerçekleştirmeye varırlar. Kendini gerçekleştirmek. Peki bu ne demek? Ben niye buradayım demek? Özümde neyim demek? Beni diğerlerinden ayıran en temel şey ne demek? Şeklim ne değil. İçimdeki bu ses ne? İçeriğim ne demek? Böylece kendi ilkelliğinden arınmış hakiki insan doğar. Hakiki insan burada belki daha bebektir ama en azından kendini bilir. Transcendent diyorlar buna. Ruhun tekamülü, evrim. Ve işte bu evrim olmadan, yani her birey kendini gerçekleştirmeye odaklanmadan demokrasi var olmaz. Bir diğerinin açlıkla savaştığı bir sistemde siz transcendence ulaşamazsınız. Kişinin kendini gerçekleştirebilmesi için ait olduğu toplumdan çok farklı olmaması gerek. Yoksa yüzleştiği şeyler yükselmesine değil, kendini öldürmesine neden olacaktır. Demokrasi mi kendini gerçekleştirmekten, kendini gerçekleştirmek mi demokrasiden? İnsanlığın kısır döngüsüdür bu. Siz de bu basamakların hangisinde olduğunuzu kendinize sorabilirsiniz. Bunları söylerken Bilge ilk defa gözlerini kaçırmadı Ali'den. İlk defa kaçamadı konuşurken. Çünkü çok yoğun bir huzur vardı o gözlerde. Anlayan, hak veren, konuşsun diye bekleyen, daha fazlasını isteyen, sanki ilk defa göz göze gelmiş gibi odaklandı Ali'nin uzun, kıvrık kirpikli, ballı gözlerine. Kirli sakalın hafifçe kararttığı surat çok erkeksiydi. İçinden gelen her cümleyi anlaşıldığı bilerek atmosfere bıraktı. Bilge'nin kelimeleri yüklendikleri tüm anlamlarla ulaştılar Ali'nin zihninde. Onun ne düşündüğünü ilk defa merak etti Bilge. Daha önce neden merak etmemişti ki? Bunu nasıl daha önce fark etmemişti? Hayır, fark etmişti ama düşünmemişti. Neden Ali'yi düşünmemişti derken Can Manay geldi aklına. Can Manay'ın düşüncesi. Ali'nin kim olduğunu hatırlattı Bilge'ye ve ancak ondan sonra çevrilebildi bakışlarını. Çünkü kendi şaşkınlığına uyanmıştı. Bilge'nin gözlerine bakarken duyduğu sınırsız saygının içine resmen kendini bıraktı. Bu kız nasıl da tırmanmıştı bu masamaklara, tek başına ve ağabeyine sahip çıkarak. Başkası için zayıflık olabilen doğru Bilge'nin kalkanı olmuştu. Onu koruma içgüdüsüyle belki de kendine bulmuştu. Koruyabildiğimiz kadar mı korunuyorduk aslında? Uzanıp gözlüklerine dokunmak istedi. O gözlükler Bilge'nin kabuğuydu sanki. Yalnız değilsin demek istedi. Anlıyorum demek istedi. Ona sevildiğini hissettirmek istedi. Daha önce kimseye böyle hissettirmek istememişti. Bilge sanki kendi varoluşunun başka bir haliydi. Hissetti. Bakışlarını kaçırmasını istedi. Bilge indirdi bakışlarını. Bu kadar göz göze bakabilmesi bile fazlaydı. Yine de sevindi Ali. Çünkü bu ilk gerçek tanışmalarıydı. İnsanlar kendilerini birbirlerinin gözlerinde gördüklerini de tanıyorlardı. Bilge ona ilk defa bakmıştı. Bilge'nin masadan kalkmasıyla ona döndü Ali ve tereddüt etmeden o da kalktı masadan. Bilge'nin yaptığı gibi tabağını alıp aceleyle, acemice onun peşinden gitti. Bilge eve girmişti. Tabağı mutfağa bırakacaktı. Belliydi. Ali takip etti. Mutfaktan çıkarken karşısında elinde tabakla Ali'yi görünce irkildi. Tabağa uzandı, alıp lavaboya koymak için. Ama Ali biraz önce masada yakaladığı bakışı yakalamak için bir an bekledi. Bilge Ali'ye bakmadı. Bakışı tabaklardaydı. Ali tabakları Bilge'ye uzattı, bekleyecekti. Ne vazgeçecek ne de ısrar edecekti. Bilge ben hallederim derken Ali mutfağa girdi. Bulaşık makinesini açtı. Şartlar demiştim başta. Hakkını bilmeyenin bile hakkının korunabileceği şartlar. Bilge Ali'ye bakmamaya devam ederek cevap verirken tabaktaki artıkları kutuya boşalttı. Burada hiçbir şey çöp değildi. Bu artıklar köpeklerindi. Dünya deliklerinden geçip daha dengeli bir yerde olmayı hak ettiğimizi göstermemiz gereken koca bir elek dedi Bilge ve ellerini kurulayıp Ali'nin bakışlarından kaçarcasına çıktı mutfaktan. O bakışların altında suratına hücum eden heyecanı saklarcasına. 7. Deniz Göksel. İçeri girdi Deniz. Kutsallığından haberi olmayan o üniformayı giymiş bir sürü kuklanın yanından geçip danışmaya gitti. Polis merkezi kalabalıktı. Göksel'i burada bulabileceğini söylemişti ama danışmadaki memur onun bugün gelmeyeceğini söyledi. Yine aldığı telefon numarasını Göksel'e vermeleri için bıraktı. Deniz karakoldan çıktı. Yokuştan inmeye başladı. Nereye gideceğini bilmiyordu. Ulaşmak istediği 4 öğrencisi daha vardı. 7'sine zaten ulaşmıştı. Göksel'in polis olduğunu onlardan öğrenmişti. Çıkan ayaklanmada gösterdiği başarı için madalya bile verilmiş, ödül töreni televizyonda bile gösterilmişti. Halka karşı kazanılmış bir zaferin ödüllüsüydü Göksel. Düşündükçe içi karardı. Kendini dalıp acısından kaybolmasaydı, bu kadar özenle koruduğu bu çocukları yalnız bırakmasaydı, herkesi unutup buradan kaçmasaydı. Deniz indi yokuşun dibine, ayaklarının bilinçsizce kendisini götürdüğü yere. Caddeden karşıya geçti. Aklındaki düşüncelerin istilasında kalabalıktan kaçarcasına ıssız bir sokağa daldı. Nasıl oldu ya da niye bilmiyordu ama başını yerden kaldırdı. Soldaki büyük araziye baktı. Toprağın tonları nasıl da canlıydı. Toprak candı. Adımları durdu, bakışları toprağa daldı. Ayakları ağrımıştı. Yıllar önce yapılmış ve bir kez bile yenilenmemiş, unutulmuş kaldırıma oturmak için döndü ve işte o zaman gördü. Ateş tuğlalarıyla yükselmiş, zamanın giydirdiği eskimişlikle demlenmiş, her bir tuğlanın renginde farklı zamanların pastel tonlarını barındıran dev bir yapı vardı karşısında. Oturmak istediği kaldırıma bıraktı bedenini. Bu yapı karşısında ilham bedenine inmiş, ağır gelmişti. Bakışlarını bir an bile binadan ayırmadan ağırlıkla oturduğu gibi içinde büyüyen ilhamla yine ayağa kalktı. Yavaşça binaya yaklaştı. Büyük ahşap kapısının çıkarılan kilidinin boşluğuna dolanmış zinciri ne kadar da paslanmıştı. Böylesine güzel bir kapının zincirlenmesi yasak olmalıydı. Uzun müzisyen parmaklarıyla dokunarak hissetti kapıyı. Zamanla griye dönüşmüş, ahşabın üstünde mevsimlerin bıraktığı izlere dokundu ve sonra şaşırdı. Bu iki kanatlı dev kapının içinde küçük bir kapı daha vardı. Ama öyle güzel konumlanmıştı ki sanki saklanmıştı. Birkaç adım geriledi. Yetmedi, birkaç adım daha derken yola çıktı. Böylesine ıssız bir sokakta bu yol sanki sadece kendisi için yapılmıştı. Varlığını hissetti Deniz. Sanki ilk defa bir yere varmıştı. İçeri girelim dedi bir ses. Deniz hemen dönemedi. Dikkatini binadan almak için sanki aklı birkaç saniye istedi. Ve nihayet döndüğünde Göksel toprak arazinin köşesinde çöktüğü yerden ona bakıyordu. Deniz kafasını sallarken Göksel onu dikkatle inceledi. Hiç değişmemişti. Ama sanki şimdi daha da kendisiydi. Öncelerini üzerine sinmiş o rahatlık gitmiş, yerine kesinlik gelmişti. Göksel ayaklandı. Kapıya gidip baktı. Hayatının büyük kısmını gizlice gittiği yerlerde uyuyarak geçiren biri için zaten terk edilmiş bir binaya girmek çok zahmetsizdi. Deniz, Göksel'in üzerindeki beyaz gömleğe ve pantolona baktı. Yabancılaştı ama sonra Göksel bir hamleyle kendini yukarı çekip duvarın yanındaki kırık camlı pencereye tırmanınca rahatladı. Şeklin içeriği değiştirmeye gücü yetmemişti. Küçük kapının açılması 15 dakika sürdü ama Deniz zaten zamanın nasıl geçtiğini hesaplamadı. Çünkü binanın kendisine hissettirdiği duyguya dalmıştı. Neydi bu duygu? Neydi bu hissettiği, tüylerini dimdik eden, ense kökünden gökyüzüne uzanan bir kablonun varlığını tüm bedeninde hissettiren, kendi varoluşundan çok daha büyük bir şeye olan bağlılığını fark ettiren, gözlerinin içine çekilip sanki içinde yaşadığı bu bedende misafir olduğunu ve buraya görevli olarak gönderildiğini ona hissettiren, daha önce yaşadığı her şeyin, tüm deneyimlerin onu bu ana hazırlamak için var edildiğini bildiren, buranın başlangıç olduğunu söyleyen, sırtında hissettiği ürpertinin tüm bedenine aksamasına neden olan neydi? Kapıyı açınca dikkatle baktı Göksel Deniz'in gözlerine. Etrafındaki herkesi harekete geçirebilen o şeyden eser kalmış mı diye. Yoktu ama başka bir şey vardı. Karakoldan çıktığından beri onu takip etmişti. Deniz'in niye kendisini aradığını sorgulayarak peşine takılmış, her adımda birazdan peşini bırakacağını içinden tekrarlamıştı. Ya yeni yaşantısında ona yer yoktu ve Deniz bunu anlayamazdı. Kimse anlayamazdı. Kendini kaybetmiş bir şekilde yürümesini izlemişti Deniz'in. Kayboluşundan sonra aldığı bu hal ilginçti. Bu sokağa girene kadar her şey sıradandı. Ama Deniz bu sokağa girmiş ve Göksel'in çocukluğunun büyük bir bölümünün geçirdiği bu eski binayı görünce donup kalmıştı. Bir zamanlar Göksel'in hayatını kurtaran bu binaya sanki tanımıştı. Açılan kapıdan konuşmadan içeri girdi Deniz. Kendisine dikkatle bakan Göksel'in önünde bir an durdu. Bir hayvanın gözlerinin içine bakıp kendini hatırlatırcasına ona odaklandı. Deniz'in gözlerinde harekete geçiren o ışık gitmiş, yerini hatırlatan bir hal gelmişti. Kimsin sen diyen bu hal sanki haykırırcasına bakıyordu. Güz yeşilinin içine doğan sarı güneşin ele geçirdiği bu gözlerden. Hatırlamaktan başka seçeneğinizin olmadığı o yerde Deniz bağırıyordu ya, ya ol ya öl diye. Ayrım sonu.